Kur'an ahlakını yaşamanın kolaylığı. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah ağır yükleri sizden hafifletmek ister. Çünkü insan zayıf olarak yaratılmıştır. Nisa suresi 28. Fedakarlık, güvenilir olmak, şefkat göstermek, mütevazi olmak, dürüstlük, güzel söz söylemek, yoksulu yedirmek, sözünde durmak, alınan bir emaneti zamanında iade etmek, asil, olgun, içli, yumuşak başlı, affedici, tevekküllü, sabırlı, cömert, saygılı, itidalli olmak, başkalarının hakkını yememek, sahtekarlık yapmamak, insanları küçümsememek gibi güzel özellikler Allah'ın insanlara emrettiği Kur'an ahlakının gereklerinden bazılarıdır. Aslında insanların tamamı vicdanlarında Allah'ın hoşnut olacağı güzel ahlakın ne olduğunu çok iyi bilirler. Ne var ki şeytan insanların çoğunluğuna bu ahlakı yaşamayı zor ve imkansız gösterir. Hatta güzel ahlakın bir ömür boyunca hiçbir konuda taviz vermeden uygulanması sadece peygamberlere ve sahabelere özgü bir üstünlük olarak kabul edilir. Cahiliyenin sahip olduğu bazı güzel ahlak özellikleri ise pamuk ipliğine bağlı gibidir. En ufak bir darbede kopar. Örneğin en efendi ve itidalli bilinen bir insan bile çıkarının zedelendiğini düşündüğü bir konuda hiddetlenebilir. Kontrolsüz, kaba ve saldırgan tavırlar gösterebilir. En küçük şeye dahi sabretmeyi bilmez. Günümüz toplumlarında insanlar çoğunlukla bu çarpık ahlak anlayışını taşırlar. Çoğunluk birbirine benzer tavırlar gösterdiği için de cahiliye ahlakının ürünleri olan bencillik, kendi çıkarlarını korumak uğruna başkalarını ezmek, sahtekarlık, yalancılık, ikiyüzlü olmak, acımasızlık, alaycılık, küstahlık, kabalık, kıskançlık çok doğal özellikler gibi görülür. Hatta bir kişi kendini tanımlarken ben çok hırslı, kıskanç ve cimriyim gibi son derece kötü özellikleri sanki kişiliğinin önemli ve güzel parçalarıymış gibi sıralayabilir. Dolayısıyla insanların çok büyük bir kısmı genellikle birbirlerini ve kendilerini bu negatif özellikleriyle kabullenirler. Hatta kimi insanlar arasında genellikle bir insan 7'sinde neyse 70'inde de odur deyimi kullanılır. Bu yanlış anlayışa göre sahip olunan kötü özelliklerin, huyların, alışkanlıkların değişmemesi, hayat boyunca aynı kalması makul karşılanır. Oysa daha önce de belirttiğimiz gibi Allah insanı din fıtratına uygun olarak yaratmıştır. Dolayısıyla insanın doğasında güzel ahlakı görmekten ve uygulamaktan zevk almak vardır. Diğer yollar ise zor ve insana ızdırap verici olanlardır. Yakın tarihimizin en önemli İslam alimlerinden biri olan Bediüzzaman Said Nursi, Şualar isimli eserinde imanlı bir yaşamın kolaylığına ve küfrün insan hayatına getirdiği zorluğa şöyle dikkat çeker. İman ve tevhid yolu gayet kısa ve doğru ve müstakim ve kolaydır. Ve küfür ve inkar yolları gayet uzun ve müşkilatlı ve tehlikelidir. Demek bu istikametli ve hikmetli ve her şeyde en kısa ve kolay yolda sevk edilen bu kainatta elbette şirk ve küfrün hakikatleri olamaz. Ve iman ve tevhidin hakikatleri bu kainata güneş gibi lazım ve vaciptir. Hem ahlak-ı insaniyede en rahat, en faydalı, en kısa, en selametli yol ise sırat-ı müstakimde istikamettedir. Şualar sayfa 490. Bediüzzaman başka bir sözünde de bu konuyu şu ifadelerle açıklar. Küfür yolunda yürümek, buzlar üzerinde yürümekten daha zahmetli ve daha tehlikelidir. İman yolu ise suda, havada, ziyada yürümek ve yüzmek gibi pek kolay ve zahmetsizdir. Mesnevi-i Nuriye sayfa 71. İmansız bir hayatta insan belki bir takım zevkler yaşayabileceğini düşünebilir. Ama bunlar çok kısadır ve mutlaka ardından ızdırap ve eziyet de gelir. İnsan ne kadar zenginlik, bolluk, güzellik, zevk içinde yaşasa da eğer imanı yoksa bunların tümünün bir gün elinden gideceğini bilmenin sıkıntısını yaşar. Tüm sahip oldukları ya dünyada karşılaştığı bir olayla elinden çıkacaktır ya da bir gün ölümle birlikte kaçınılmaz olarak bunlardan uzaklaşacaktır. Yani ahirete iman ve Allah'a tevekkül olmayan bir yerde gerçek huzur ve zevkin yaşanması kesinlikle mümkün olmaz. Said Nursi, iman ve güzel ahlak olmadığında insanın nasıl bir sonuçla karşılaşacağını şöyle ifade eder. Hayat ise eğer iman olmazsa veyahut isyan ile o iman tesir etmezse, hayat zahiri ve kısacık bir zevk ve lezzetle beraber binler derece o zevk ve lezzetten ziyade elemler, hüzünler, kederler verir. Sözler sayfa 151. Güzel ahlak ise insan için en kolay ve en güzel olandır. İman yolunu seçen insanlar için yaşamlarından ahirete uzanan kesintisiz bir zevk, neşe ve rahatlık vardır. Herhangi bir eksiklikleri olsa da bunun geçici olduğunu, dünyada eksik olan her şeyin ahirette sonsuza dek vaat edilmiş olduğunu bilmenin bitmeyen şevkini yaşarlar. Sonsuz nimete kavuşabilmek için yapmaları gereken ise çok kolaydır. Kur'an'a, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i şeriflerine ve vicdanlarının emrettiklerine uymaları Allah'ın izniyle onları sonsuz güzelliklerin ve kesintisiz nimetlerin mekanı olan cennete ulaştırır. Vicdanlarına uyanlar daima kazanırlar. Otoyolda ilerleyen arabaları düşünün. Her birinin içinde farklı kültürlerden gelen, farklı işlerde çalışan, karakterleri ayrı, aldıkları eğitimleri, tipleri, kısacası her şeyleri birbirinden farklı olan insanlar otobanda ilerlerler. Bu arabalardan iki tanesinin yol üzerinde bir trafik kazasıyla karşılaştıklarını varsayalım. Kaza yapan arabanın içinde yaralı olduğu açıkça görülen bir kişi baygın halde olsun. Bu durumda arabalardan bir tanesi sadece bakıp yoluna devam ederken, diğeri arabayı hemen durdurup yaralı olan kişiye yardım edip onu en yakın hastaneye yetiştirmeye ve elinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışır. Bu iki kişi arasındaki en önemli ayrım, birinin vicdanının sesine kulak vermesi, diğerinin ise vicdanını dinlememesidir. Aralarındaki kültür, eğitim, iş, ırk, soy farkının ise aslında hiçbir önemi yoktur. Her insan hiçbir istisnası olmadan hayatı boyunca doğruları söyleyen bu sese, yani vicdana sahiptir. Yanlış bir hareket yaparken, günah işlerken ve düştüğü her hatada vicdanı ona mutlaka doğru olanı söyler. İnsanın vicdanının sesini teşhis etmesi ise son derece kolaydır. Çünkü bir olay karşısında insana doğru olanı söyleyen vicdan daima içinde ilk duyduğu sestir. İnsan bu ilk sese uyduğu takdirde rahatlık ve huzur içinde bir hayat yaşar. Aksinde ise, yani bu sese kulaklarını tıkayıp nefsine yönelik bahaneler, mazeretler aramaya başlarsa, bu durumda da içinden çıkamayacağı zorluklarla, şiddetli bir vicdan azabı ile birlikte yaşamak zorunda kalır. Bu nedenle vicdanın varlığı Allah'ın insanlara verdiği çok büyük bir kolaylık ve nimettir. Bu nimetin kıymetini bilen ve vicdanını kullanan insan her durumda doğruyu yanlıştan ayıran, Allah'ın razı olacağı ve dünyada ve ahirette kurtuluşunu sağlayan bir anlayışa da sahiptir. Allah Kur'an'da insanın kurtuluşunun vicdanını dinlemekte olduğunu şöyle bildirir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Nefse ve ona bir düzen içinde biçim verene, sonra ona fücurunu, sınır tanımaz günah ve kötülüğünü ve ondan sakınmayı ilham edene andolsun. Onu arındırıp temizleyen gerçekten felah bulmuştur. Şems suresi 7-9. Ayette bildirilen onu, yani nefsi arındırıp temizleyen gerçekten felah bulmuştur ifadesi, vicdanına uyan kişinin huzur bulduğunu açıkça ortaya koyar. Vicdanının emirlerine uymayan insanların durumu ise ayetlerin devamında şöyle haber verilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ve onu isyanla, günahla, bozulmalarla örtüp saran da elbette yıkıma uğramıştır. Şems suresi 10. Allah'ın beğendiği ahlakı yaşamayan bir insanın vicdanı sürekli iyiyi, doğruyu ve güzeli emretmeye devam eder. Bunun sonucunda ise kişinin içinde bir çatışma olur. Bile bile vicdansızlık yapmanın azabı gece gündüz insanın yakasını bırakmaz. Bu ise insan için dünyada ve ahirette büyük bir yıkım getirir. Allah'a tevekkül etmenin ve teslim olmanın kolaylığı. Her insanın hayatında şanssızlık, olumsuzluk, terslik gibi görünen birçok olay meydana gelir. Bunlar bir insanın tüm hayatını etkileyecek kadar şiddetli gibi görünen veya günlük hayat içinde karşılaşılan ufak tefek olaylar olabilir. Kur'an ahlakını yaşamayan insanlar en küçüğünden en büyüğüne kadar nefislerinin hoşlanmadığı bu tür olaylarla karşılaştıklarında sıkıntı, endişe, mutsuzluk, gerginlik ve korku duyarlar. Oysa bu onların çok önemli bir gerçekten habersiz yaşamalarının sonucunda kendi kendilerine yaşattıkları bir zulümdür. Allah'ın bir ayetinde bildirdiği gibi Allah insanlara zulmetmez. İnsanlar kendi kendilerine zulmederler. Allah'a iman etmeyen veya iman ettiği halde Allah'ın bildirdiği gerçekleri görmezden gelerek yaşamayı tercih eden insanların daha dünyada aldıkları karşılık hep böyle endişe, üzüntü ve kuruntu içinde yaşamak birçok korkuya ve zayıflığa sahip olmaktır. Gerçeği bilenler içinse dünya hayatında korku, endişe veya mutsuzluk nedeni olabilecek hiçbir şey yoktur. Çünkü iman edenler her olayı Allah'ın kaderde yarattığını, her şeyin Allah katında Levh-i Mahfuz isimli kitapta bulunduğunu ve kendilerinin de diğer tüm insanlar gibi kaderin izleyicisi olduklarını bilirler. Allah'ın yarattığı olayların kendileri için her zaman güzellikle sonuçlanacağını, Allah'ın salih kullarının kaderini en hikmetli ve kendileri için en hayırlı şekilde yarattığını da asla unutmazlar. İnsanların büyük bir bölümü kaderi bilirler ama kaderle ilgili çarpık anlayışlara sahiptirler. Örneğin sadece insanın saç rengi, boyunun uzunluğu, hangi anne babaya sahip olacağı gibi belirli konuların insanın kaderinde olduğunu, diğer konularda ise eğer çok çabalar, çalışır ve azim gösterirlerse kaderlerini değiştirebileceklerini zannederler. Bir insanın her anı, tüm yaşantısı, hayatı boyunca karşılaştığı ve karşılaşacağı her olay, her konuşma, her bakış, her ses kaderindedir. Örneğin şu an bu kitabın bu satırlarını okuyan kişinin kaderinde bugünün bu saatinde bu satırları okumak zaten vardır. Allah bu anı siz daha yaratılmadan milyonlarca yıl önce de bilmektedir. Belki bu kitabı okuyana kadar insan birçok olay yaşamıştır. Örneğin tam okumaya başlayacakken kapı çalmış ve bir arkadaşı gelmiştir. Böylece kitabı okuması 3 saat sonraya ertelenmiştir. Eline kitabı alıp da tam o sırada kapının çalması, kapıyı açtığında arkadaşının gülen yüzü, merhaba deyişi, kitabı okuma saatinin 3 saat ertelenmesi harfi harfine siz bunları yaşamadan önce Allah'ın hafızasında, sizin arkadaşınızın ve bu kitabın kaderinde belirlenmiştir. Allah bir ayetinde bu konuyu şöyle bildirir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Senin içinde olduğun herhangi bir durum, onun hakkında Kur'an'dan okuduğun herhangi bir şey ve sizin işlediğiniz herhangi bir iş yoktur ki ona iyice daldığınızda biz sizin üzerinizde şahitler durmuş olmayalım. Yerde ve gökte zerre ağırlığınca hiçbir şey Rabbinden uzakta saklı kalmaz. Bunun daha küçüğü de daha büyüğü de yoktur ki apaçık bir kitapta kayıtlı olmasın. Yunus Suresi 61. Allah zamandan ve mekandan münezzehtir. Zamana ve mekana tabi olan ise insandır. Bu nedenle bizim için geçmiş, şu an ve gelecek olan Allah'ın katında bir andır. Örneğin bir sonraki yaş günümüz bizim için gelecek olan bir andır. Gerçekte ise o an Allah katında olup bitmiştir. Allah o anı bilir. Yani bizim bir sonraki yaş günümüzde ne giyeceğimizi, kimlerle birlikte olacağımızı, o gün ne yapacağımızı Allah şu anda bilmektedir. Aynı şekilde 2 sene sonra, 3 sene sonra, 10 sene, 40 sene sonra ne yapacağımızı da Allah şu an en ince detayına kadar sarıp kuşatmıştır. Allah tek bir insanın yaşamının tüm günlerini, hatta tüm dakikalarını, saniyelerini tek bir an olarak bildiği gibi kainat var olduğundan beri yaşamış olan milyarlarca insanın ve bundan sonra yaşayacak olan tüm insanların yaşamlarının her saniyesine de tek bir an olarak hakimdir. Allah sonsuz uzun zamanı sonsuz kısa zaman içinde yani tek bir anda yaratmıştır. İnsanın Allah'ın bu sonsuz ilminin bilincinde olması ve kaderinin bir izleyicisi olduğunu bilmesi ise onun için büyük bir nimet ve kolaylıktır. Hakkıyla iman eden, samimiyetle Allah'a teslim olan bir mümin, kendisi için hazırlanmış olan kaderini ibret alarak, heyecanla, şükürle ve her an tefekkür ederek koltuğuna oturup bir filmi izleyen kişinin rahatlığı ile güven ve sevinç içinde izler. Allah'ı dost ve vekil edinen ve Allah'ın yarattığı her olaydan, her görüntü ve her konuşmadan razı olan bir insan kaderinden de razıdır. Allah, insanları denemek için kaderlerinde farklı olaylar ve görüntüler yaratabilir. Bunlar kimi zaman ürkütücü, kimi zaman zorluk ve sıkıntı dolu görülebilir. Ancak bu olaylardan her biri Allah katında en ince detaylarına kadar planlı ve saklıdır. Örneğin Hazreti Yusuf, hiçbir suçu olmadığı halde yıllarca zindanda kalmıştır. Bu onun kaderindedir. Fakat Hazreti Yusuf, Allah'ın yarattığı kadere hoşnutluk ve sevinçle teslim olduğu için hapis ona bir zorluk ve sıkıntı değil, aksine birçok nimetin ve güzelliğin kapısını açan bir olay olarak görünmüştür. Söz gelimi, böyle bir zorluk anını kolaylıkların ve konforun olduğu bir ortamla karşılaştıran mümin, nimetlerin zevkine daha şiddetle varır. Her gün bir gül bahçesi gören bir insanın bu bahçeden alacağı zevk ile yıllarca beton duvardan başka bir şey görmemiş bir insanın gül bahçesinden alacağı zevk elbette ki çok farklıdır. Zorluğu, çirkinliği bilen bir insan rahattan ve güzellikten çok daha büyük bir zevk alacaktır. Veya kaderinde Hazreti Yusuf gibi haksızlığa, zorluğa, hapis gibi bir ortama sabretmek olan bir insan, bunun ahirette kendisine Allah'tan bir hoşnutluk ve ecir olarak döneceğini düşünerek kaderine sevinir. Sonuçta kaderinde olanı yaşadığını ve kendisi dahil olmak üzere hiçbir yaratılmış varlığın onun kaderinin önüne geçemeyeceğini, kaderindeki tek bir saniyeyi dahi değiştiremeyeceğini bilir ve kaderine teslimiyetin rahatlığını yaşar. Kadere teslim olan bir mümin, elbette ki her konuda elinden gelenin en fazlasını yaparak çaba gösterir. Söz gelimi hastalanan bir insan elbette ki doktora gidecek, ilaçlarını alacak ve hastalığıyla ilgili her şeye dikkat edecektir. Ancak bunları yaparken gittiği doktorun aldığı ilaçların ve tedavisinin sonucunun da Allah'ın yarattığı kaderde olduğunu bilerek davranır. Bu nedenle hiçbir zaman mutsuzluğa, telaşa, sıkıntıya veya karamsarlığa kapılmaz. Allah'ın kendisi için dilediğinin en hayırlısı olduğunu bilmenin huzur ve güvenini yaşar. İnsanın her olayda bir hayır olduğuna iman etmesi son derece önemli bir konudur. Müminler, şer gibi görünen olaylarda dahi onun kendileri için büyük bir hayır olduğuna iman eder ve Allah'a tevekkül ederler. Bu sadece müminlere has bir özelliktir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde bu konuyu şöyle ifade eder. Mümin kişinin durumu ne kadar şaşırtıcıdır. Zira her işi onun için bir hayırdır. Bu durum sadece mümine hastır, başkalarına değil. Ona memnun olacağı bir şey gelse şükreder. Bu ise hayırdır. Bir zarar gelse sabreder. Bu da hayırdır. Müslim, Zühd 64, 2999. Allah tüm evrenin tek hakimi, sonsuz güç sahibidir. Bu gerçeği bilen ve hakkıyla görebilen bir insan için zaten Allah'a teslim olarak tevekkül etmekten başka bir yol yoktur. Çünkü bir insanın karşılaştığı her olay, her insan, her konuşma, her ses Allah'ın denetimi altındadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de belirttiği gibi Allah'tan gelen her şey mümin için bir güzellik ve bir hayırdır. Müminlerin bu gerçeğin bilincinde olarak yaşadıkları tevekkül anlayışını Allah bir ayetinde şöyle bildirir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ben gerçekten benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim. Onun alnından yakalayıp denetlemediği hiçbir canlı yoktur. Muhakkak benim Rabbim dosdoğru bir yol üzerinedir. Dosdoğru yolda olanı korumaktadır. Hud suresi 56. Allah'a tevekkül etmeyerek her şeyi kendi güçlerinin ve kontrollerinin altında zannedenler ise daima korku, hüzün, endişe ve karamsarlık içinde olurlar. Bu, bir filmi izleyen bir insanın sanki filmin sonunu değiştirebilecekmiş gibi heyecana ve paniğe kapılmasına benzer. Böyle bir korku nasıl son derece yersiz ve gereksiz ise, kaderini izleyen bir insanın da karşılaştıkları karşısında benzer hislere kapılması gereksiz ve yersizdir. Örneğin, suçsuz bir insana iftira atanlar Allah'ın kontrolündeki varlıklardır. Ve Allah insanı denemek için bu olayları yaratır. Bunlara sabrettiği takdirde Allah'ın rızasını, cennetini ve rahmetini kazanmayı uman mümin için üzülüp kederlenecek hiçbir neden olmaz. Ayrıca Allah müminlere her zaman yardımını gönderir ve onlara işlerinde kolaylık sağlar. Bu Allah'ın kesin bir vaadidir. Allah bir ayetinde haksızlığa uğrayanlar için şöyle buyurur. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İşte böyle. Her kim kendisine yapılan haksızlığın benzeriyle karşılık verir, sonra aleyhinde azgınlık ve saldırıda bulunursa Allah mutlaka ona yardım eder. Şüphesiz Allah affedicidir, bağışlayıcıdır. Hac suresi 60. O halde Allah'ın gücünü, yardımını ve dostluğunu bilen müminler için tevekkül ve teslimiyet tek yoldur. Ve yolların en güzeli ve en kolayıdır. Aksi takdirde insan kaldıramayacağı ağır bir yükün altına girer. Bediüzzaman Said Nursi bir sözünde insanın tevekkül etmediği takdirde kendi kendini nasıl bir zorluk içine sokacağını şöyle ifade eder. İnsan zayıftır, belaları çok, fakirdir, ihtiyacı pek ziyade, cizdir, hayat yükü pek ağır. Eğer Kadir-i Zülcelal'e dayanıp tevekkül etmezse ve itimat edip teslim olmazsa vicdanı daim azap içinde kalır. Semeresiz meşakkatler, elemler, teessüfler onu boğar. Ya sarhoş veya canavar eder. Sözler sayfa 29. Ayrıca şunu belirtmek gerekir ki, burada anlatılanlar insanların kendilerini veya birbirlerini teselli etmeleri, zorluklar karşısında düşünerek kendilerine telkinde bulunmaları için verilen bilgiler değildir. Bunlar Allah'ın yaratışının ve dünya hayatının gerçek yüzüdür. Asıl aksine inanan veya aksine göre davranan kendini aldatmış ve yanıltmış olur. Dolayısıyla cahiliye insanı en varlıklı ve en rahat günlerinde dahi tevekkülsüzlüğün sıkıntı ve gerilimini yaşarken, gerçeklere iman eden bir mümin, her ne koşulda olursa olsun, dinin insanlara getirdiği kolaylığı, neşeyi ve konforu yaşar. Allah Kur'an'da müminler için şöyle bildirir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Haberiniz olsun. Allah'ın velileri, onlar için korku yoktur. Mahzun da olmayacaklardır. Onlar, iman edenler ve Allah'tan sakınanlardır. Müjde, dünya hayatında ve ahirette onlarındır. Allah'ın sözleri için değişiklik yoktur. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. Yunus suresi 62-64. Yalnızca Allah'ın hoşnutluğunu aramanın kazandırdıkları. Dikkat ederseniz insanların büyük bir bölümü hayatları boyunca hep birilerinin hoşnutluğunu, beğenisini ve sevgisini kazanmaya çalışırlar. Arkadaşlarının, patronlarının, iş arkadaşlarının, site sakinlerinin, izleyicilerinin, çocuklarının. Böyle bir anlayıştaki insanın hayat şeklinden giyimine, konuşma üslubundan dinlediği müziğe kadar her şeyinde beğenisi hedeflenen biri vardır. Bu birçok yönden çok zor, sıkıcı, yorucu ve yıpratıcı bir hayattır. Her şeyden önce başka insanların hoşnutluğunu arayan bir insan, vicdanını çoğu zaman baskı altına almak durumunda kalacaktır. Örneğin yeni tanıştığı bir arkadaş grubundan dışlanmamak, kendisini kabul ettirebilmek için bu insanlarda gördüğü yanlış tavırları söylemeye, onları uyarmaya çekinir. yalnız kalma ve çevresindekileri kaybetme korkusuyla hayatı boyunca vicdanının emrettiklerinden tavizler verir. Bu önceleri onda büyük bir vicdani sıkıntı oluştururken bir süre sonra tamamen vicdanı körelir ve artık doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü, güzel ile çirkini ayırt edemeyecek duruma gelir. Aynı anda birçok insanı memnun etmek için çabalayan bir kişiyi bekleyen diğer bir zorluk ise birini memnun ederken diğerini kızdırma ihtimalidir. Bir insan arkadaşlarını memnun ederken ailesini, ailesini memnun ederken arkadaşlarını kızdırıp kaybedebilir. Veya patronun gözüne girmek için elinden geleni yapan bir insan iş arkadaşlarının hoşnutsuzluğunu kazanabilir. Tüm bunların sonucunda ise böyle bir insanın yaşamında her halükarda huzursuzluk, tedirginlik ve memnuniyetsizlik olacağı açıktır. Oysa samimi bir Müslüman sadece Allah'ın hoşnutluğunu arar. Onun için çevresindeki insanların ne diyeceği değil, Allah'ın emrettikleri önemlidir. Allah'ın rızasını aramak ve ona göre hareket etmek ise her zaman dosdoğru olan yoldur. Allah bir ayetinde sadece Allah'ın rızasını arayanla birbirleriyle geçimsiz birçok ortaklı sahipleri olan bir adamın durumu arasındaki farkı şöyle bildirir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah ortak koşanlar için bir örnek verdi. Kendisi hakkında uyumsuz ve geçimsiz bulunan, sahipleri de çok ortaklı olan köle bir adam ile yalnızca bir kişiye teslim olmuş bir adam. Bu ikisinin durumu bir olur mu? Hamd Allah'ındır. Hayır, onların çoğu bilmiyorlar. Zümer suresi 29. Ayette belirtildiği üzere insanın yaşayışına uygun olan yalnızca Allah'ın hoşnutluğu üzerine kurulmuş bir yaşamdır. Said Nursi de Allah'ın rızasını kazanmak için gayret etmenin her zaman çok kolay bir hayat getireceğini şöyle açıklamıştır. Amelinizde rızayı ilahi olmalı. Eğer o razı olsa bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Eğer o kabul etse bütün halk reddetse tesiri yok. O razı olduktan ve kabul ettikten sonra isterse ve hikmeti iktiza ederse sizler istemek talebinde olmadığınız halde halklara kabul ettirir. Onları da razı eder. Lemalar sayfa 154. Bediüzzaman'ın bu tefekkürü son derece önemlidir. Gerçek ihlas ve samimiyetin de anahtarıdır. İnsan ancak Rabbimizin rızasını arayarak gerçek samimi dindar olabilir. Eğer yaptığı işlerde insanın veya başka varlıkların rızasına yöneliyorsa o zaman muhakkak bu işin içine riya karışmış olur. Riyakar bir yapı ise insanı hem dünyada hem de ahirette zarara sokar. Öncelikle insanın rızasını arayanlar bekledikleri karşılığı hiçbir zaman göremezler. Bir insanın gözüne girmek, ona adeta yaranmak için çabalayıp dururlar. Ama karşılarındaki insan onların bu çabalarını takdir edemez. Zaten etse bile kendisi de aciz ve zavallı bir insandır. Her şeyin tek hakimi ve sahibi olan Allah, kendi rızasını kazanmak için çabalayanların ise sonsuz cennetiyle müjdeler ki cennet, insanın nefsinin arzu ettiği her şeyin hazır bulunduğu bir mekandır. Allah yalnızca kendi rızasına uyanların kurtuluşa ereceğini şöyle bildirmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah rızasına uyanları bununla kurtuluş yollarına ulaştırır ve onları kendi izniyle karanlıklardan nura çıkarır. Onları dosdoğru yola yöneltip iletir. Maide suresi 16. Sadece Allah'ın rızasına uymak her insana dünyada ve ahirette en kolay, en güzel ve en neşe dolu hayatı getirecektir. Fedakarlık kolay, bencillik ise zor olandır. Cahiliye toplumlarında insanlar genellikle kendi istek ve çıkarlarını ön planda tutar, her zaman önce benim rahatım, zevkim, konforum gelir düşüncesiyle hareket ederler. Fedakarlık ise bu insanların nefsine çok zor gelir. Egoist tavırlar uyanıklık olarak görülürken fedakarlık genelde saflık olarak yorumlanır. Oysa Allah'a iman eden ve Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için fedakarlıkta bulunan biri için fedakarlık hem büyük bir kazançtır hem de son derece kolay bir ibadettir. Müminlerin fedakarlık anlayışını Allah şöyle haber verir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kendileri ona duydukları sevgiye rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Biz size ancak Allah'ın yüzü rızası için yediriyoruz. Sizden ne bir karşılık istiyoruz ne bir teşekkür. Çünkü biz asık suratlı, zorlu bir gün nedeniyle Rabbimizden korkuyoruz. Artık Allah onları böyle bir günün şerrinden korumuş ve onlara parıltılı bir aydınlık ve bir sevinç vermiştir. İnsan suresi 8-11. Yaptığı fedakarlığın karşılığında ayetlerde bildirildiği gibi Allah'ın rızasını ve parıltılı bir aydınlık ve sevinç duyacağı ahiret nimetlerini kazanacağını bilen bir mümin için feda ettiklerinin hiçbir önemi kalmaz. Geçici, kısa ve eksikliklerle dolu bir hayatta insanın en sevdiği mal varlığının dahi Allah'ın hoşnutluğunun ve bunun karşılığında vereceği cennet hayatının yanında hiçbir değeri ve güzelliği yoktur. Buna iman eden müminler yaptıkları fedakarlık ne kadar büyük olursa olsun ne bir takdir beklerler ne de diğer insanları minnet altında bırakırlar. Bütün bunların yanında Allah kendi rızası için fedakarlıkta bulunanlara dünyada da bolluk ve bereket vaat eder. Verdiklerinin fazlasını o kişiye bağışlar. Allah bu vaadini ayetlerinde şöyle bildirir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'a karşılığını çok arttırma ile kat kat arttıracağı güzel bir borcu verecek olan kimdir? Allah daraltır ve genişletir ve siz ona döndürüleceksiniz. Bakara suresi 245. Mallarını Allah yolunda infak edenlerin örneği 7 başak bitiren, her bir başakta 100 tane bulunan bir tek tanenin örneği gibidir. Allah dilediğine kat kat arttırır. Allah ihsanı bol olandır, bilendir. Mallarını Allah yolunda infak edenler, sonra infak ettikleri şeyin peşinden başa kalkmayan ve eziyet vermeyenlerin ecirleri Rableri katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır. Bakara suresi 261-262. Allah'a ve ahirete inanmayanlar içinse fedakarlığın her türlüsü sözde büyük bir kayıp, kendilerinden ve çıkarlarından önemli bir eksilmedir. İnançsız oldukları için aslında kendilerine büyük kazanç olacak güzellikleri kendilerince çirkin ve kayıp olarak görürler. Bencilliğin, malını ve parasını elinde sıkı sıkıya tutmaya çalışanın sıkıntı ve gerilimini yaşarlar. Evlerinde otururken dahi sürekli bir huzursuzluk içindedirler. Eşyalarının yıpranması, yiyeceklerinin tükenmesi, dostlarının ziyareti bu insanlar için hep bir eziyet ve zahmet konusudur. Kötü ahlakları ile kendi kendilerine zulmeder, güzel ahlakın getireceği huzur ve bereketten mahrum kalırlar. Affedicilik insan için en hayırlı ve en güzel olandır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kullarından tevbeyi kabul eden, kötülükleri affeden ve işlediklerinizi bilen O'dur. Ayetinde de bildirildiği gibi Allah affedicidir. Müminler de Allah'ın beğendiği ahlaka uyan kişiler olarak birinden kötülük gördüklerinde affetmeyi, kötülüğü iyilikle uzaklaştırmayı seçerler. Şüphesiz bir kötülük karşısında sabrederek, alttan almak, kötülük yapan kimseyi affederek intikam hırsına kapılmamak, öfkeyi yenip tutmak takva sahibi insanlara has bir özelliktir. Ve bu tavrın karşılığı Allah'ın hoşnutluğu ve sevgisidir. Allah bir ayetinde şöyle bildirir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar bollukta da darlıkta da infak edenler, öfkelerini yenenler ve insanlardaki haklarından bağışlama ile vazgeçenlerdir. Allah iyilik yapanları sever. Âl-i İmrân suresi 134. Kötülüklere karşı iyilikle karşılık vererek affeden kişi, aynı zamanda kendisi ve çevresi içinde barış ve huzur dolu bir ortam hazırlamış olur. Bu elbette ki sürekli karşılıklı intikamların alındığı, kin, nefret, düşmanlık duygularının hakim olduğu zor bir ortamla karıştırılmayacak kadar kolay, huzurlu ve rahat bir ortamdır. İnsan ilk kapıldığı öfke ve kin duygularından kurtulmak için belki kısa bir süre nefsini dizginlemek ve sabır ve çaba göstermek durumunda kalacaktır. Ama karşılığında dostluk, sevgi, saygı ve barış dolu bir ruha ve ortama sahip olacaktır. Allah ayetinde müminlere şöyle bildirir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İyilikle kötülük eşit olmaz. Sen en güzel olan bir tarzda kötülüğü uzaklaştır. O zaman görürsün ki seninle onun arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dostun oluvermiştir. Buna da sabredenlerden başkası kavuşturulmaz ve buna büyük bir pay sahibi olanlardan başkası da kavuşturulmaz. Fussilet suresi 34-35. Allah güzel ahlakın karşılığında insanlara güzel ve kolay bir hayat sunar. Affedici olmayan bir insanın çevresinde hep ona kin ve nefret güden insanlar bulunurken, affeden insanın dünyada bulduğu karşılık huzurlu ve barış dolu bir hayat ve sıcak dostlardır. Tevazu kolay ve rahat bir hayat getirir. Kibir ve büyüklenme bir insana en çok zulüm ve sıkıntı yaşatan kötü ahlak özelliklerindendir. Tevazu ise tam aksine insana huzur ve rahatlık getirir. Kibirli bir insan her şeyden önce tüm özelliklerini kendine ait zanneder. Örneğin zekasının Allah'ın kendisine verdiği bir nimet olduğunu düşünüp şükredeceğine zekasıyla övünür. Bu özelliğini gözünde büyüterek çevresindekileri kendisinden küçük görür ve aşağılar. Bu karakterin bir sonucu olarak çevresindeki insanlar tarafından sevilmez, itici bulunur. Belki kibirli tavırlarından dolayı bazı kimseler yanında ezilip saygı gösteriyor olabilirler. Ancak kibirli insana gösterilen saygı, içten, samimi, gerçekten o kişiye hürmet duyulduğu için gösterilen bir saygı değildir. Aksine onun kibirinin, azametinin şerrinden kurtulabilmek için uygulanan bir davranış şeklidir. Dolayısıyla kibirli insanların gerçek, samimi, içten bir sevgiyle kendilerine bağlı dostları olmaz. çevrelerinde hep kendilerine göstermelik bir ilgi ve saygı gösteren insanlar olur. Kibirli insanın kendi kendine yaptığı en büyük zulümlerden biri de çevresine karşı hep kusursuz ve eksiksiz görünmeye çalışmasıdır. Örneğin az önce verdiğimiz örnekte olduğu gibi zekasıyla kibirlenen bir insan daima en zeki olma iddiasındadır. Asla hata yapmayı kabullenemez. Bir hata yaptığında bunun insanlar tarafından fark edilmemesi için elinden geleni yapar. Hatta yalan söyleyerek çok küçük durumlara düşer. Oysa insan son derece aciz, eksikliklere sahip ve bu dünya hayatında her an denenen bir varlıktır. Dolayısıyla hayatı boyunca birçok eksikliği ve hatası olması son derece doğaldır. Bunları diğer insanların gözünden saklamaya çalışmak ise son derece anlamsız ve gereksizdir. Allah'ın her şeyi gören ve bilen olması, insanın aciz ve eksikliklerle dolu bir varlık olduğunu kavraması ve insanların gözünde ne olduğunun değil, asıl Allah katındaki yerinin önemli olduğunu bilmesi, insanın üzerindeki bu zulmü kaldırarak yaşadığı hayatı kolay ve huzurlu hale getirir. İnsanların nefislerinde yer alıp onlara en büyük sıkıntıyı yaşatan hislerden biri ise kendisini bazı özelliklerden dolayı diğerlerine göre daha değerli bulmasıdır. Bu aslında şeytanın da bir özelliğidir. Allah Hazreti Adem'i yarattığında şeytana ve tüm meleklere Hazreti Adem'in önünde secde etmelerini emretmiştir. Melekler Allah'ın güzel ahlakla yarattığı varlıklar olarak hemen secde etmişlerdir. Şeytan ise secde etmekte direnmiş ve mazeret olarak şunları söylemiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Dedi ki, ben ondan hayırlıyım. Sen beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın. Sa'd suresi 76. Ayette de bildirildiği gibi şeytan kendisini diğer yaratılmışlara göre üstün gördüğü için Allah'ın emrinden dahi çıkabilecek kadar azgınlaşmıştır. Kur'an'da kendilerini üstün zannettikleri için sapanlardan da söz edilir. Oysa bütün insanlar Allah'ın yarattığı aciz varlıklardır. Her insan Allah'a muhtaçtır ve Allah'ın kendisi için yarattığı kaderi izler. Hiçbir insan kendi kendine bazı özellikler kazanıp sonra bunlarla üstünlük elde edemez. İnsanların üstünlüğü ancak Allah'a yakınlıkta, takvada gösterdikleri çaba ile ölçülebilir. Allah'ın kendisini ayrıcalıklı ve üstün zannedenlere Kur'an'da verdiği cevap şöyledir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Peki, ne diye sizi günahlarınızdan dolayı azaplandırıyor? Hayır, siz onun yarattığından birer beşersiniz. O, dilediğini bağışlar, dilediğini azaplandırır. Göklerin, yerin ve bunların arasındakilerin tümünün mülkü Allah'ındır. Son varış O'nadır. Maide suresi 18. Kusursuzluk ve hatasızlık iddiası insan için çok ağır bir yüktür. İnsanlar arasında da ayrıcalıklı olmaya çalışırlar. Bu yüzden her anlarını kontrol altında tutarlar. Her an iddialı bir tavır içinde olmaya gayret gösterirler. Örneğin bir toplantıya katıldıklarında en etkili konuşmanın, en güzel giyinenin, en zeki çözümler bulanın, en fazla dikkati üzerinde toplayanın kendileri olmasını isterler. Herhangi bir topluluk içindeyken bile oturmak için seçtikleri yere kadar bir ayrıcalık, farklılık, üstünlük havası oluşturmaya çalışır, asla kalabalığın veya o odadaki insanların arasında kaynamayı kabullenemezler. Bunun içinse her an diken üzerinde gibidirler. Hiçbir hareketleri doğal ve içten olamaz. Yaptıkları her şey iddialarına ulaşabilmek için hesaplı ve planlı olur. Bunun bir insan için ne kadar büyük bir azap olacağı ve o kişiye ne kadar büyük bir yük yükleyeceği ise ortadadır. Ayrıca bilinmelidir ki böyle insanlar kibirlenerek hedefledikleri hiçbir şeye erişemezler. Kibirlendikçe hem çevrelerinde nefret ve kızgınlık kazanırlar hem de ellerindekiler alındığında çok büyük bir çöküntü yaşayarak hayata küserler. Allah bir ayetinde kibirlenenlerin bir sonuca varamadıklarını şöyle bildirir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz kendilerine gelmiş bulunan hiçbir delil olmaksızın Allah'ın ayetleri konusunda mücadele edenlere gelince, onların göğüslerinde kendisine ulaşamayacakları bir büyüklük isteğinden başkası yoktur. Artık sen Allah'a sığın. Şüphesiz O hakkıyla işiten, hakkıyla görendir. Mümin Suresi 56. Kibirli insanlar dünya hayatında hiçbir emellerine erişemedikleri gibi en önemlisi Allah'ın sevgisini de kaybederler. Allah bir ayetinde bunu şöyle bildirir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İnsanlara yanağını çevirip büyüklenme ve böbürlenmiş olarak yeryüzünde yürüme. Çünkü Allah büyüklük taslayıp böbürleneni sevmez. Lokman suresi 18. Tevazulu insanlar ise kibirli insanların yaşadıkları sıkıntı ve baskıları hiçbir zaman yaşamazlar. Elbette ki her insan her şeyin en güzeline sahip olmayı, her şeyin en iyisini yapmayı ister. Ancak bunları dünyevi hırslarını tatmin etmek, İnsanların gözlerinde büyümek ve bundan dolayı saygı görmek için yapanlar büyük bir kayıp içindedirler. Mütevazı bir insan ise bunların hepsini Allah'ı razı etmek ve sevap kazanmak için ister. Bir şey başardığında veya güzel bir özelliğe sahip olduğunda bunların hiçbirinin kendisinden olmadığını, her birinin Allah'ın kendisine lütfettiği nimetler olduğunu bilir. Bunları kendisine veren, kaderinde kendisine başarı, güzellik ve nimet yaratan Allah'a şükreder. Dolayısıyla bunlardan herhangi birini kaybettiğinde mutsuz olmaz. Bunun da kendisi için bir deneme olduğunu bilir ve tevekkül eder. Ne başarıyı ne de başarısızlığı, ne güzelliği ne de çirkinliği sahiplenmez. Hepsinin dünya hayatında kendisini denemek için yaratılan olaylar ve görüntüler olduğunu bilerek bu inancının kendisine verdiği huzur ve rahatlığı yaşar. Bediüzzaman da kibirli ve mütevazı insanların yaşamları arasındaki farkı kısaca şöyle özetler. Kendini beğenen belayı bulur, zahmete düşer. Kendini beğenmeyen safayı bulur, rahmete gider. Mektubat sayfa 301. Dürüstlük ve samimiyetin getirdiği kolaylık ve huzur. Cahiliye insanları başları sıkıştığında hemen yalana başvururlar. Bunu kendilerini kurtarmak için kolay bir yöntem olarak görürler. Oysa dürüst olmamak ve yalancılık bir insanın sahip olduğu en azap ve sıkıntı verici yönlerden biridir. Her şeyden önce yalan söyleyen bir insan her an yalanının ortaya çıkmasının tedirginliğini yaşar ve bundan dolayı küçük düşecek diye korkar. Bunun dışında yalancılığın getirdiği vicdan sıkıntısı insanlarda huzursuz ve gerilimli bir hale neden olur. Herkesin birbirine yalan söylediği bir ortam ise son derece samimiyetsiz ve riyakardır. Herkes birbirinin her söylediğinden şüphelenir. En basit konularda dahi birbirlerine güvenemezler. Söz gelimi, yeni aldıkları kıyafetin yakışıp yakışmadığını sorduklarında riyakar bir cevap alacaklarından emindirler. Yalanlar ve riya üzerine kurulu bir dostluğun ise samimi ve içten bir dostluk olamayacağı bellidir. Oysa dürüstlük Allah'tan korkan bir insan için çok önemlidir. Allah bir ayetinde iman edenlere dürüstlüğü şöyle emreder. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ey iman edenler! Allah'tan sakının ve sözü doğru söyleyin. Ahzab suresi 70. Dürüstlük ve samimiyet ise müminlere çok güzel, güvenilir, huzur dolu bir hayat getirir. Örneğin hata yapan bir mümin, bunu hiçbir zaman diğerlerinden gizlemez. Çünkü Allah'ın kendisini her an izlediğini ve işittiğini bilir ve Allah'a yönelerek tevbe eder. Müminlerin bilmesi gerekiyorsa bunu onlara da en doğru ve en dürüst şekliyle anlatır. Müminlerin böyle bir dürüstlük karşısında samimiyetini istismar etmeyeceklerini bilir. Aksine yapılan hata ne olursa olsun müminler o kişinin gösterdiği samimi ve tevazulu tavırdan dolayı son derece hoşnut olur ve o kişiye güven duyarlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadisinde yalan söylemekle ilgili olarak şöyle buyurmuşlardır. Hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, doğru sözlü diye yazılır. Yalancılık kötüye götürür. Kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında kezzap, çok yalancı diye yazılır. Buhari, Edeb 69. Müslim 1-103-104. Samimi, gizlisi saklısı olmayan, esrarengiz bir hava sunmayan açık bir insan çok güvenilirdir. Ve o kişinin yanında herkes rahat eder. Böyle insanların bir arada bulundukları bir toplum ise çok büyük bir nimet ve güzelliktir. İnsanlar belki dürüst davranarak kendilerini küçük düşürmekten, zorluk yaşamaktan çekinirler. Ancak Allah dürüst ve samimi insanlara çok neşeli, güvenli ve huzurlu bir ortam verir. Onların ahirette alacakları karşılık ise çok daha güzel ve müjde doludur. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah dedi ki, bu doğrulara doğru söylemelerinin yarar sağladığı gündür. Onlar için içinde ebedi kalacakları altından ırmaklar akan cennetler vardır. Allah onlardan razı oldu. Onlar da ondan razı olmuşlardır. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. Maide suresi 119. Güzel ahlak her insanın hayatına huzur ve kolaylık getirir. Bu bölümde güzel ahlak özelliklerinden birkaç örnek verilerek asıl kolay olanın ve insana mutluluk getirenin Kur'an ahlakının yaşanması olduğu anlatıldı. Burada verilen örnekleri çoğaltmak mümkündür. Çünkü her kötü özelliğinden kurtularak bir iyilik daha kazanan kişi için bir kat daha fazla sevinç vesilesi oluşacaktır. Örneğin kıskanç biri kıskançlıkla kendi kendini yıpratıp dururken bütün güzelliklerden, güzel insanlardan, diğer insanların başarılarından zevk almaya başlayacaktır. Örneğin daha önce kıskançlık ve öfkeyle baktığı arkadaşının güzelliği bir anda Allah'ın yaratışını övdüğü, her gördüğünde nimet olarak gördüğü bir güzelliğe ve sevince dönüşecektir. veya en ufak bir olayda dahi sabırsızlanarak kendisine suni olarak sıkıntılar yaşatan bir insan, sabrın güzelliğini ve Allah katındaki değerini öğrenerek yaşadığında en zorlu ve çetin gibi görünen olaylarda dahi sabretmenin, tevekkülün ve teslimiyetin büyük sevincini ve huzurunu yaşar. Bu zorluklara sabır gösterdiğinde kazanacağı ecri düşünerek sevinci kat kat artar. Sonuç olarak Allah'a, Allah'ın yarattığı kadere, cennetin ve cehennemin varlığına kesin bir bilgiyle iman etmek, bir insana en büyük sevinci, huzuru, rahatlığı ve kolaylığı getiren önemli bir sırdır. Bunlara erişmek için başka yollar arayanlar büyük bir yanılgı içindedirler ve iman etmeden bu nimetlere asla erişemezler.